doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz. Dünden bugüne Türkçemiz programında birlikteliğimiz başladı. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Sertaç Çokoy, ben Sedat Ağoğlu. Bugün sevgili dinleyicilerimiz, Dünden Bugüne Türkçemiz programında Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Ferhat Tamir hocamızla Batı Türkçesini, Osmanlı Türkçesi dönemi ve eserlerini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz, merhabalar.
Hoş bulduk. Merhaba Sedat Bey, nasılsınız, iyisiniz?
Teşekkür ederim hocam. Ayağınıza sağlık, sağ olun.
Sağ olun.
Bizleri aydınlatacaksınız değerli bilgilerinizle.
İnşallah.
Hocam Osmanlı Türkçesi dönemi, Batı Türkçesi dönemi deyip bu ayrımlarla girelim.
Evet, Osmanlı Türkçesi Türk dili tarihinin, Türk yazı dilinin dönemlerinden birisinin adıdır. Türk yazı dilinin dönemlerinden birisinin adıdır diyorum. Niçin? Çünkü bir dilin tarihi demek o dilin yazılı eserlerinin tarihi demektir. O bakımdan özellikle Osmanlı Türkçesi dönemi Türkçenin yazı dili tarihinin içindeki dönemlerden birisidir.
Hocam sözlü edebiyat geleneğimiz var.
Evet, sözlü edebiyat geleneğimiz var fakat şimdi zaten tarih ilminin temelinde tarih ilmi vesikalara, yani yazılı vesikalara dayanır. Onun için mesela insanlık tarihi, dünya tarihi nerede başlar? Sümer'de başlar. Çünkü ilk yazılı vesikalar Sümer'de bulunduğu için orada başlar. Şimdi bir dilin tarihi de o dilin yazılı şeklinin, yazılan eserlerinin tarihidir. Bizim dilimizin, yani Türk dilinin tarihi de bizim dilimizle yazılan eserlerin tarihidir. Yazılı vesikaların tarihidir. Onun için özellikle Osmanlı Türkçesi dönemi Türk yazı dilinin bir dönemidir diye onun için belirtiyoruz. Çünkü şimdi siz hemen sözlü eserlerimizde var, sözlü edebiyatımızda var, sözlü dilde var dediniz. Ben de oradan hemen devam edeyim.
Buyurunuz
şimdi,
hocam, sağ olun.
Bir dilin iki cephesi, iki görünüşü vardır. Birisi konuşma dili, diğeri yazı dilidir. Konuşma dili, o dili konuşan insanların yüz yüze görüşürken, konuşurken kullandıkları bir dildir. Bu dil, o dili, yani o dili konuşan fertlere ve o günkü nesillere bağlıdır. Fertler ortadan kaldıktan sonra, nesiller ortadan kalktıktan sonra eğer derlenmemişse, yazıya geçirilmemişse, makinalarla vesaire o konuşulan sözlü dil tespit edilmişse yok olur gider. Nitekim teknoloji son zamanlarda, yani tarihi açıdan baktığımız zaman gelişmiş. Sözlü konuşmalar bugün tabii ki çok daha fazla bir şekilde tespit edilmeye başlanmıştır. Ama tarih boyunca tespit edilen sözlü konuşma dilleri pek azdır. Bütün milletlerin tarihinde azdır. Mesela bizim tarihimizde sözlü konuşmayı biz en çok mesela Divan Lügat Türk'ten öğrenebiliyoruz. Çünkü Divan Lügat Türk'te Kaşgarlı Mahmut diyor ki Karluklar bu kelimeyi şöyle söylerdi, Oğuzlar böyle söylerdi.
Ama hocam gene yazıya geldik gördüğünüz gibi. Sizin ifade ettiğiniz ama gibi. Evet, yazıldı.
Yazıldı ama evet. O devirdeki kaydedilme çok az demek istiyorum. Diyelim ki Osmanlı devrinde de özellikle Evliya Çelebi de var. Evliya Çelebi işte diyelim Bulgaristan'a Sofya'daki bölgeyi anlatırken Sofya'daki insanlar şu kelimeyi şöyle söyler falan diye sözlü dilden bize bilgi verir ama o da çok fazla değildir. O bakımdan bir dilin tarihi yazı dilinin tarihidir. Çünkü yazı dili yazılan şekildir. İnsanların düşüncelerini, duygularını yazı yoluyla başkalarına anlattığı ve yok edilmedikçe, yazılı olan eser yok edilmedikçe her zaman yaşayacak ve dünya durdukça duracak eserdir. O bakımdan bir dilin tarihi yazı dilinin tarihidir.
Hocam o zaman burada hemen ben bir doğrudan bu programımızın konusu değil ama bilgilenmek açısından sormak istiyorum size. Buyurun. Orhun yazıtlarına gidiyoruz. Orhun yazıtlarından itibaren Türkçenin seyrine baktığınızda
tabii,
ne zaman...
Oraya gireceğim ben şimdi.
Hocam öyle mi? Buyurun.
Tamam, oraya tamam. Gireceğim. Tamam. Şimdi yani sizin sorunuzla ilgili olarak böyle bir açıklamaya girdik.
Hocam lütfen buyurun.
Çünkü evet. Osmanlı Türkçesi döneminin Türk dilinin yazı dilinin bir tarihi dönemi olduğunu belirtmek için söyledik. Şimdi Türk yazı dilinin tarihi Türkçenin başlangıcından başlar bugüne kadar gelir. Bunları başlıca dil tarihçileri başlıca 3 ana bölüme ayırıyorlar. Birinci devreye eski Türkçe devresi diyorlar. Eski Türkçe başlangıçtan 13. yüzyıl sonlarına kadar olan devredir. Bu devrede belli başlı eserler sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi Göktürkler devrinden, Uygurlar devrinden, Karahanlılar devrinden kalmış eserlerdir. Yani Orhun abideleridir, Uygur eserleridir, Karahanlılar devrinden kalan Kutad Gubilik'tir.
Az önce söylediğiniz hocam.
Atabetül Hakaik'tir.
Kaşgarlı'nın sözlüğü.
Kaşgarlı'nın sözlüğüdür dediğiniz gibi. Eski Türkçe devresinde Türklerin, bütün Türklerin ortak tek bir yazı dili vardı. Bütün Türkler konuşurken değişik ağızlarda, değişik şivelerde, lehçelerde konuşurlardı ama yazarken tek imlaya göre, tek gramere göre yazarlardı. İşte o yazı diline eski Türkçe diyoruz. Bu konumuz değil tabii.
Evet hocam. Ondan olsun sonra, hocam bilgilendiriyorsunuz. Tabii, sağ olun.
Ondan sonra 13. yüzyıldan sonra Türkçenin tarihinde yeni bir durum ortaya çıktı. Yeni durum şöyle diyebiliriz, Türk boylarının bir kısmı, Türkistan'daki, Orta Asya'daki Türk boylarının bir kısmı daha batıya doğru yer değiştirdiler. O yer değiştirme sırasında eski Türkçenin devamı olarak işte müşterek Orta Asya Türkçesi yahut Kuzeydoğu Türkçesi denen Türkistan'daki yazı dili devam etti. Ama daha büyük değişiklik Oğuzların 11. yüzyıldan itibaren Orta Asya'dan, Türkistan'dan, Seyhun, Sırdarya kıyılarından, İran üzerinden bugünkü Azerbaycan'a, Anadolu'ya ve daha sonra Rumeli'ye geçişleriyle ortaya çıkan göçler sonunda yeni bir yazı dili ortaya çıktı. Bu yeni yazı diline Batı Türkçesi yahut Oğuz Türkçesi adını veriyoruz. Neden Oğuz Türkçesi diyoruz? Çünkü Hazar Denizi'nin evet, güneyinden gelen Türk boyu, Türk milletinin en güçlü boylarından biri Oğuzlardı. Oğuzlar Türkistan'dan eski yazı dilinin kullanıldığı bölgelerden ayrılınca bugünkü Azerbaycan, Anadolu ve Rumeli topraklarına, daha sonra Rumeli topraklarına tabii gelince onlar öğrendikleri yazı diliyle değil konuştukları gibi kendi ağızlarıyla yazmaya başlayınca o zaman Oğuzların yazdıkları yazı dili Türkistan'daki yazı dilinden farklı oldu. Çünkü Oğuzlar daha önce ortak yazı dili olarak eski Türkçeyi kullanıyorlardı ama konuşurken başka türlü konuşuyorlardı. Aynen bugün Muğlalı başka türlü konuşur, Karadenizli başka türlü konuşur.
Aksan farklılıkları var hocam.
Bursalı tabii. Başka türlü konuşur ama yazarken herkes edebi Türkçe'ye, ortak Türkçe'ye göre yazarız ya. De Oğuzlar o zamana kadar eski Türkçe'ye göre yazıyorlardı. Ama 13. yüzyıldan itibaren kendi konuştukları gibi, kendi söyledikleri gibi yazmaya başladılar. Böylelikle ikinci büyük yazı dili, Türk yazı dili ortaya çıktı. Ve bu yazı dili Türkistan'daki yazı dilinden kelime bakımından, ekler bakımından, bazı sesler bakımından farklılık göstermeye başladı. Onun için bu devre Batı Türkçesi diyoruz. Bu Batı Türkçesi 13. yüzyıldan bugüne kadar geliyor. Bu Batı Türkçesinde kendi içinde...
Hocam hemen unutmayın siz sözünüzü oraya geçmeden 13. yüzyıl dediğimiz vakit Selçuklu ile bu ayrışma başlıyor. Tarihsel iz düşümünde Selçuklu'yu mu görüyoruz şimdi burada?
Tabii ama hocam? Selçuklu'nun hemen ilk yılları değil. Mesela Selçuklu 1040 yılında kuruldu biliyorsunuz. Büyük Selçuklu Devleti evet. 1040 yılında kuruldu. Anadolu Selçuklu Devleti 1076 yılında kuruldu.
Evet hocam.
Ama Oğuz Türkleri Türkistan'dan yani Sırdarya boylarından Azerbaycan'a, Anadolu'ya gelir gelmez hemen yazı diliyle eserler veremediler. Yani Batı Türkçesiyle Türkçesi hemen 11. yüzyılda başlamadı. 12. yüzyılda başlamadı. 12. yüzyılın sonunda 13. yüzyılda başladı. O zamana kadar Batı'ya gelen Türklerin eserlerinin bir kısmı bilinmiyor. Bir kısmı karışık dilli eser. Onlara şey deniyor, alaca eserler. Yani bir bakıma eski Türkçenin özelliklerini taşıyor. Bir taraftan da Oğuz Türkçesinin özelliklerini taşıyor. Ama tam Oğuz Türkçesinin özelliklerini taşıyan yazı dili 13. yüzyıldan itibaren Anadolu'da başladı. Arada bir şey devri var. Fetret devri, yani pek Türkçe eserler Anadolu'da yazılmaya...
Geçiş dönemi gibi mi sanki Ferhat Hocam?
Geçiş dönemi, çünkü biliyorsunuz, siz de biliyorsunuzdur. Büyük Selçuklu Devleti'nde resmi dil Türkçe değildi.
Farsça.
Anadolu Selçuklu Devleti'nde resmi değildi. Resmi dil olarak ne zaman? Beylikler döneminde ve Osmanlı döneminde.
Peki hocam.
Bunun üzerinde vurgu yapalım. Buna dikkat
evet,
edelim.
Evet, buna dikkat edelim.
Osmanlı Türkçesi derken aynı zamanda Osmanlı Devleti zamanında resmi dilinde, yazı dilinde bütün yazışmaların Türkçe yapıldığına dikkati çekelim.
Peki hocam, o zaman Karamanoğlu Mehmet Bey 1277 yılında Kapıda ve Divan'da, Mecalis ve Seyran'da Türkiye dilinden gayri kimse söylemeye diyor. Bunu hangi nedenle söylüyor? Bu kadar kızmış Ferman yayınlıyor hocam.
O şeyden dolayı, Anadolu Selçukluları zamanında edebiyat dili Farsça, resmi dilde şeydi, Arapçaydı. Onun için bunları söylüyor. Çünkü o tarihlerde artık zaten Anadolu Selçuklu Devleti de Moğol kontrolü altında yıkılmaya başlamış vaziyette. O da Karamanoğlu Mehmet Bey de kendisi Türk. Türkçe biliyor, Farsça, Arapça bilmiyor. O halde bizim devletimizde, başşehrimizde, Konya'da söylüyor bunu.
Konya'da söylüyor hocam, evet.
Tabii, başşehrimizde artık Türkçe bütün resmi yazışmalarda, yani resmi dil olarak da Türkçe kullanılmalıdır diye büyük bir çıkış yapıyor. Fakat o çıkış daha sonra daha çok icraata uygulanıyor. Osmanlı devrinde dilimiz, resmi dilimiz doğrudan doğruya Türkçe oluyor. Arada başka ülkelerle, yabancı ülkelerle görüşmek için icabında Fransızca, icabında Farsça, icabında Arapça yazışmalar olabilir ama resmi dil Türkçedir. Hatta 1876 yılında birinci meşrutiyet ilan edildiği zaman ilk kanun esası da, anayasada da resmi dil Türkçedir. Ki o zaman Türkiye'nin içinde Türkçeyi bilmeyen çok daha fazla bugüne göre insan vardı. Sonra ikinci meşrutiyet anayasasında da resmi dil Türkçedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de Türkçedir. Hiçbir zaman Türk devleti resmi dil olarak Türkçeden vazgeçmiş değildir. Ama bugün ne yazık ki, ikinci bir ana dilde eğitim, öğretim yapma istekleri ortaya çıkmış haldedir. Osmanlı devrine göre geriye gidiyoruz.
Evet. Hocam şimdi, ben şimdi kestim sözünüzü. Eğer meraklısı varsa bir kaynak söyleyelim dinleyicilerimize. Ahmet Bican Ercilasun Hoca'nın Türk dilinin tarihini önerebiliriz herhalde.
Bu konuda bilgiler edinmek için Türk dili tarihinin bugün tabii en revaçta olan, en çok popüler olan, en çok tutulan kitabı Ahmet Bican Ercilasun'un Türk dili tarihi kitabı.
Bunu öneriyorsunuz
tabii,
siz de hocam.
Gayet tabii. Evet. Ama tabii ben aynı zamanda Profesör Muharrem Ergin'in öğrencisiyim. Muharrem Ergin'in Türk Dil Bilgisi kitabının
hocam, evet,
rahmetlinin girişinde de Türk dilinin tarihi gayet güzel bir şekilde açıklanmıştır.
Hocam o şey yazdığı üniversiteler için Türk Dil Bilgisi de çok
tabii,
değerli bir kaynak. Oradan da çok yararlanılır.
Tabii ama üniversiteler için Türk Dili kitabı Muharrem Ergin'in Türk Dil Bilgisi isimli üniversite ve yüksekokullar için yazdığı kitabın daha kısaltılmış şeklidir.
Evet.
Çünkü o kitabın aslı daha önce 1976 yılında liselerin müfredatına uygun olarak hazırlanmıştı. Ama 1978'de Türkiye'de hükümet değişince o müfredat ortadan kaldırıldı. Muharrem Bey'in kitapları da ortadan kalktı. Ama o kitapların birinci lise 1 ve lise 2. sınıf şekilleri benim elimde var. Okuttum ben.
Şanslısınız hocam.
Evet.
Çok şanslısınız.
Estağfurullah.
Hocam şimdi ben kestim
yani şimdi
sizin sözünüzü.
Estağfurullah. Sedat Bey bize arada zor sorular soruyor.
Hocam öğreniyoruz.
Sıkıştırmak için sıkıştırıyor bizi.
Sayenizde öğreniyoruz,
evet,
eksik olma.
Şimdi,
hocam ben kestim, lütfen siz
tamam.
Batı Türkçesine
evet, anlatıyorduk. Batı Türkçesi demek ki Türk yazı dilinin ikinci yeni Türkçe devirlerinden birisidir. Şimdi 13. yüzyıldan önceki Türkçe'ye eski Türkçe dersek, 13. yüzyıldan sonraki Türkçe'ye de eskiden sonra yeni Türkçe. Yeni Türkçenin başlıca iki kolu var. Birisi Batı Türkçesi, diğeri de Doğu Türkçesi yahut Çağatay Türkçesi. Yani Hazar Denizi'nin doğusundaki Türkler eski Türkçenin biraz değişmiş şekli olan yazı diline bağlı kaldılar, devam ettiler. Ama Hazar Denizi'nin batısındaki Türkler ise biraz önce açıkladığımız şekilde Oğuz ağzının, Oğuz Türkçesinin yazıya geçmiş şekli olan yeni bir yazı diliyle, yani Batı Türkçesiyle devam ettiler. Batı Türkçesi de 13. yüzyıldan bugüne kadar devam ediyor. O da kendi içinde 3 devreye ayrılır. Birincisi eskiden eski Anadolu Türkçesi diyorlardı. Şimdi daha çok eski Oğuz Türkçesi deniyor. 13. yüzyıl, 14. yüzyıl ve 15. yüzyılda kullanılan yazı dili. Bu devrede Osmanlı sahası ve Azerbaycan sahası birbirinden ayrılmamıştır. Daha sonra 15. 17. yüzyıllarda Azerbaycan sahası biraz farklılıklar göstermeye başlayacaktır.
O dönemde güneydeki durum ne hocam? Musul, Kerkük, oradaki Türklerin. Osmanlı sahasında mı değerlendiriyor?
Tabii şimdi Musul ve Kerkük Türkleri de Oğuz Türkleri. Yani Türkiye Türkleriyle aynı Türk boyundan, 24 Oğuz boyundan oradaki yer isimleri bile hala siz de biliyorsunuz. Diyelim ki Bayındır, 24 Oğuz boyundan birinin adı. Diyelim ki Çavuldur, 24 Oğuz boyundan birinin adı. O da bütün...
Evet Ferhat Hocam.
Hazar Denizi'nin batısındaki bütün Türklerin yazı dili Batı Türkçesidir. Yani önce buna eski Oğuz Türkçesi devresi, eski Anadolu Türkçesi deniliyor. Ama 15. yüzyıldan sonra, yani 16. yüzyılın başlarından itibaren bu Türkçe'ye artık Osmanlı Türkçesi
diyoruz.
Deniyor.
Hocam şimdi burada bir ara verelim, kısa bir ara. Bir nefeslenelim, bir yudum su içelim. Ardından devam edeceğiz. Türkçemiz son yıllarda artan biçimde Batı dillerinin tehdidi altında. Atalarımızdan miras olarak aldığımız dilimizi gelecek nesillere sağlıklı bir biçimde aktarmak zorundayız. Gelin hep birlikte dilimize sahip çıkalım. Dünden bugüne Türkçemiz her pazartesi 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünden Bugüne Türkçemiz programını dinliyorsunuz. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Ferhat Tamir hocamızla birlikteyiz. Keyifli bir sohbet oluyor. Hocam devam edelim, Batı Türkçesindeyiz. Güneyde de yalnız Azerbaycan bölgesiyle bir ayrışmanın 17. yüzyılda.
17. Evet, yüzyılda
evet
itibaren.
Hocam. Ferhat hocam
ama
buyurun.
Şeyde daha çok yazı dilinde değildir bu. Yazı dilinde kelime bazında. Ağızdan, Azerbaycan'ın mahalli konuşma dilinden kelimeler daha çok girmeye başlamıştır. Ama yazı dili yine hem Azerbaycan hem Musul, Kerkük, daha sonra Rumeli Osmanlı devrinde. Hatta ne diyelim Kuzey Suriye ve Cezayir, Tunus, Kuzey Afrika'da da Osmanlı Türkçesiyle eserler yazıldı. Osmanlı Türkçesi işte 15. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başlarına kadar devam ediyor. Bu devreye Osmanlı Türkçesi adını veriyoruz. Osmanlı Türkçesinden sonraki devre 1908 ikinci meşrutiyetinden sonraki devre ise bugünkü Türkiye Türkçesinin adını, yani Türkiye Türkçesi adını veriyoruz. Üçüncü devrenin adı da Türkiye Türkçesi. Şimdi Osmanlı Türkçesi devresinin özellikleri üzerinde duralım.
Duralım, örnekler de verelim örnekler hocam. Verelim. Ben özellikle Fuzuli'yi yeri gelince soracağım size hocam. Onun dilini merak ediyorum çünkü. Evet. Siz ben buyurun hocam, lütfen devam edin.
Şimdi Osmanlı Türkçesini anlatabilmek için dilin yapısı üzerinde durmak gerekir. Bir dilin iki yapısı vardır. Bir iç yapısı, iki dış yapısı. Dilin iç yapısı demek o dilin kendi gramer yapısı içindeki gelişmeler, değişmeler, yeni şekillerin ortaya çıkması vesaire. Yani dilin kendi içinde olan değişmeler, gelişmeler ve yeni uygulamalar dilin iç yapısını meydana getirir. Dilin dış yapısı da o dilin diğer dillerle komşu olarak yaşadığı, beraber birlikte yaşadığı diğer dillerle olan münasebetlerini, diğer dillere yaptığı tesirleri, diğer dillerden aldığı tesirleri işte ele alır, inceler. O bakımdan biz Osmanlı Türkçesini bu iki açıdan ele alacağız. Osmanlı Türkçesi iç yapısı bakımından iç yapısı bakımından kendisinden bir önceki dönem olan eski Anadolu Türkçesi devresinden, eski Oğuz Türkçesinden ayrılır. Yani Osmanlı Türkçesi ile beraber Batı Türkçesi yazı dili, Hazar Denizi'nin batısında meydana gelen yazı dili artık doğudaki Türkçeden, yani eski Türkçeden ayrılmaya başlar. Ancak bağlantısı yine devam eder. Yani mesela kelimelerin bir kısmı eski Türkçede de T ile başlar. Eski Anadolu Türkçesinde bu T söyleyiş devam eder mesela. Ne diyelim? Doğan kelimesi eski Türkçede T ile yazılıyordu. Togan gibi yazılıyordu. Ama Batı Türkçesinin ilk devrelerinde de yine T'li olmaya devam etmiştir. Ama Osmanlı Türkçesine gelince bu T'den D'ye geçmiştir.
Ses denklikleri başlıyor hocam yani.
Ses denklikleri başlıyor. Siz dilci gibi konuşuyorsunuz. Hocam sen. Allah ya. Dilci. Ya ben o kadar girmeyeyim diyorum yani.
Tamam hocam.
Evet, buyurun. Ses denklikleri başlıyor, doğru. Çok güzel söylediniz. Şimdi o zaman bu Batı Türkçesinin ilk devresinde eski Türkçe ile bağlantıları devam, bir kısım tabii, hepsi değil, değişmeler başlamış ama eski Türkçe ile bağlantılar yine de az çok devam ediyor. Fakat Osmanlı Türkçesinde tamamen Oğuz ağzı, Oğuz Türklerinin konuşması yerleşmiştir. Diyelim ki eski Türkçe'de ismin E hali, yaklaşma hali eski Türkçe'de GG, KK idi. Ama Osmanlı Türkçesinde bu artık kaide olarak AE oldu.
Örnek hocam.
Eskiden diyelim ki öge diyordu eve manasına, ama Türkiye'de artık Osmanlı Türkçesinde o eve oldu. Hem söyleyiş değişti, emek değişti. Osmanlı Türkçesi, Batı Türkçesi, Oğuz Türkçesi, Osmanlı Türkçesi döneminde kendi ses ve şekil yapısına kavuştu. Yani Osmanlı Türkçesi tamamen eski Türkçeden ayrılmış oldu. İkinci bakımdan, diğer dillerle münasebeti bakımından, bu sefer Osmanlı Türkçesi bu konuda da eski Oğuz Türkçesinden, eski Anadolu Türkçesinden ve eski Türkçeden ayrıldı. Osmanlı Türkçesine 15. yüzyılın sonundan itibaren çok sayıda Arapça, Farsça kelimeler, tamlamalar, edatlar, hatta bazı kaideler girmeye başladı. Türkçedeki kelimeler olduğu halde Türkçe kelimelerin yerine Arapça, Farsça kelimeler, tamlamalar kullanılmaya başlandı. Mesela gece kelimesi var. Türkçe'de gece kelimesi var. Ama onun yanında hem Farsça şeb hem de Arapça leyl kelimesi kullanılmaya başlandı. Belki bazı eserlerde gece hiç kullanılmadı. Tamamen Arapça, Farsça kelimeler, tamlamalar Türkçe'yi istila etti. Ve bu istila özellikle nesir dilinde çok oldu. Çünkü nesir dilinde cümle belli kısalık içinde tutulmadı. İcabında iki sayfa cümle kurdu yazan adam. İki sayfada cümle kurarken o cümlenin içinde fiillerin ve zamirlerin dışında bütün isimler, kelime grupları, isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, zarf grupları falan Arapça yahut Farsça yapılmaya başlandı. Türkçe yani büyük bir yabancı istilasına uğramış oldu. Böylece Osmanlı...
Hocam şimdi yazı diliyle sınırlayabilir miyiz?
Tabii. Değil şimdi mi? Halkın, orada hadi. Sözümüzün başına dönelim.
Buyurun hocam.
Bu şimdi yazı dilinde oldu. Osmanlı Türkçesi bizim konuşma dilimiz değil.
Tek edebiyatına, halk edebiyatına döndüğümüzde bu tamlamalar yok hocam.
Evet ama şimdi orada şunu söyleyeceğiz. Sözlü edebiyat çoğu zaman yazılmadı. Yazı dilimiz olarak devam etmedi. Ancak az sayıda derlemeler yapıldı. Yazılı edebiyata döndüğünüz zaman, yani yazılı edebiyata döndüğünüz zaman daha çok Osmanlı yazı dili hakim oldu. Evet, ama şu da var. Yazı dili de kendi içinde, bütün eserler böyle değildir. Sade olanlar var. Çok ağdalı, çok Arapça, Farsça kelime ve tamlamalarla dolu olanlar var. Bir de ortada olanlar var. Yani diyelim ki Veysi Nergisi'nin eserleri sayfalarca süren Arapça, Farsça tamlamalarla dolu uzun cümlelerden meydana gelmiş. Ama diyelim ki Bağdatlı Rüy'ün eseri öyle değil. Şimdi Fuzuli dediniz. Fuzuli de yazı dili olarak Osmanlı Türkçesine dahildir. Ama Fuzuli'nin bir kısım şiirleri daha anlaşılır Türkçedir. Yani bütün milletin bildiği kelimelerin ağırlıklı olduğu Türkçedir. Ne diyor şair? Ne yanar bana kimse ateşi dilden özge, ne açar kimse kapım bağdı sabahdan gayrı. Çok açık ve net.
Hocam diyor ki öyle sermestem ki bilmezem dünya nedir, saki kimdir. Ben kimem diyor hocam, bunu daha anlaşılmayacak. Evet. Hocam zamanımız daralıyor. Ben artık kesmek istemiyorum. Sorularımı erteliyorum. Siz çok sistematik bir şekilde açıklıyorsunuz. Lütfen tamam. Devam edin Ferhat hocam.
Evet. Demek ki Osmanlı Türkçesi işte 16. yüzyıl, 17. yüzyıl, 18. yüzyıl ve 19. yüzyıllar boyunca devam eden yazı dilimiz. Bu yazı dilinde işte bir kısım eserlerin ağırlıklı olarak edebi eserlerde isim çekimi, fiil çekimi dışındaki bütün isimler, isim olarak kullanılan kelime grupları, tamlamalar hep yabancı dilden girmiş. Türkçe adeta Arapça ve Farsça'nın istilasına uğramıştır. Ama daha sonra bu Türkçenin büyük bir gücüdür. Türkçenin büyük bir gücüdür. Medreselerimizde, mekteplerimizde eğitim, öğretim dili Türkçe olmadığı halde, bizim Osmanlı devrinde resmi dilimiz Türkçeydi ama medreselerdeki eğitim, öğretim dili Türkçe değildi. Ancak Tanzimat'tan sonra mekteplerimize Türkçe girmeye başlamıştır. Türkçeyi biz eğitim, öğretim dili olarak kullanmadığımız halde Türkçenin bir mucizesidir. O okumuş insanlar Türkçe eserler yazdılar asırlar boyunca, değil mi? Osmanlı Türkçesinin meydana getiren, işte bugün belki henüz tam sayımı dökümü yapılmamış yazılı eserler meydana getirildi. İşte ne diyelim, 16. yüzyılda, değil mi? 16. yüzyılda şair Baki'nin, Zati'nin, Nevi'nin, Fuzuli'nin, Hayali'nin divanları meydana getirildi. Lütfü Paşa'nın, Hoca Saadettin Efendi'nin, Gelibolu Ali Bey'in, Selanik Mustafa Efendi'nin tarihleri meydana getirildi. 17. yüzyılda Nef'inin, Nabi'nin, Bağdatlı Ruhi'nin, Şeyhülislam Yahya'nın eserleri, Nergisi'nin ve Veysi'nin sanatlı nesirleri meydana getirildi. Evliya Çelebi seyahatnamesi meydana getirildi. Bugün Osmanlı Devleti içinde yaşayan diğer bütün milletlerin ve Osmanlı'yla temas halinde olan bütün devletler için kaynak olan Evliya Çelebi seyahatnamesi meydana getirildi. Naima tarihi meydana getirildi.
Çok önemlidir
Koçu
hocam.
Beyliğin risalleri, Katip Çelebi'nin dünya çapındaki Türkçe eserleri, coğrafya eserleri meydana getirildi. Sonra 18. yüzyılda şair Nedim'in eserleri var. Osman Sade Tayyip'in eserleri var.
Hocam Nedim'in dili sade, güzel bir dil ama içerik olarak da hiçbir şey yok hocam.
Ya ama
bunu söylemek lazım bence.
Ama o şeyi Lale Devri'ni dile getiriyor. O zamanki İstanbul'un, daha doğrusu yaşayış şeklini dile getiriyor. O da ayrı bir güzelliktir.
Bu anlamda aslında bir tanıklık da yapıyor değil mi hocam? Doğru söylüyorsunuz.
Ayrı bir güzelliktir. Bir de Nedim'le beraber mahalleleşme cereyanı başlıyor. Yani şairler hem İstanbul hayatını hem de İstanbul Türkçesini Türkçe olarak eserlerine katmamıştı.
Hocam sizi bulmuşken sormadan duramıyorum ama zaman daraldı. Lütfen ben diğer bilgileri verelim dinleyicilerimize.
Evet, Şeyh Galip'in eserleri dedik. 19. yüzyılda işte Vasıf'ın tarihi yazıldı. Şinasi'nin, Namık Kemal'in, Ziya Paşa'nın, Ahmet Mithat Efendi'nin, Recaizade Ekrem'in, Abdullah Kamil Tarhan'ın, Sami Paşazade Sezai'nin, Tevfik Piret'in, Ali Ziya'nın, Cenap Şahabettin'in, Mehmet Emin Yurdakul'un, Ahmet Hikmet Mütoğlu'nun eserleri, şiirleri meydana getirildi.
Burada belki vurgulamak istersiniz, artık dildeki etkiler de batıdan gelen...
Ama burada şunu vurgulayacağız, 19. yüzyıldan itibaren dilde Osmanlı Türkçesinden Türkiye Türkçesine geçiş başladı. Bu geçişte metot olarak nasıl yapıldı? Bu geçiş yazı dilini, yani Osmanlı Türkçesi dediğimiz yazı dilini konuşma diline, özellikle İstanbul'daki konuşma diline yaklaştırmak yoluyla yapıldı. Onun için Ziya Kalp ne dedi? Biz yazı dilimizde İstanbul Türkçesini özellikle İstanbul'daki hanımların konuştuğu Türkçeyi esas alalım dedi. Bu metot üzerine, bu esas üzerinde Osmanlı Türkçesi sadeleşti ve bugünkü Türkiye Türkçesine devrine geçildi. Şimdi burada şunu da söyleyeyim. Osmanlı Türkçesi devrinde o kadar çok Türkçe eser yazılmıştır ki bu eserlerin belki henüz tam olarak tespiti yapılamamıştır. Hala biz nerede Osmanlı Türkçesiyle hangi eserler var bugün tamamını bilemiyoruz. Çünkü sadece Türkiye'deki kütüphanelerin katalogları yapılmamıştır. Bunun dışında Rumeli'de bıraktığımız bu kadar eser var. Mısır'da bıraktığımız bu kadar eser var. Irak'ta bıraktığımız bu kadar eser var. Onlar da yapılmamıştır. İnşallah tamamı yapılacaktır.
Hocam özellikle Rumeli'de galiba.
Tabii, Osmanlı Türkçesi devrinde yani Türkçe şuuruyla çok sayıda eser verilmiştir. Onu söylemek istiyorum.
Hocam ben bunu biraz daha zamanımız var. 1-2 dakika aşmanızı rica edeceğim. Özellikle Rumeli'nin bu eserler anlamında Osmanlı Türkçesine yani sonuçta Türkçemize çok büyük katkıları var. Manastır'dan, Bulgaristan'dan, Selanik'ten çok önemli merkezler var.
Tabii Üsküp'ten ama hatta hocam. Rumeli'yi kaybımızla ilgili Rumeli'yi biz Balkan Harbi'nde yani Rumeli'nin en büyük kısmını diyelim.
Evet.
Yani daha önce 93 Harbi'nde de Bulgaristan'ın bir kısmını kaybettik ama yani bugünkü Bulgaristan'ın bir kısmını kaybettik ama daha büyük bir kısmını Balkan Harbi'nde 5,5 ay içinde kaybettik. 5,5 ay içinde insanlar, oradaki insanlar zaten bir kısmı tamamen öldürüldü, yok edildi. Diğer insanlar ancak canını kurtarabildi. Eserleri nasıl kurtaracak? Eserler onların elinde esir olarak kaldı. Bizim
hocam,
eserlerimiz esir olarak kaldı.
Zaten iki tanesi şu Köse Dağı Savaşı ile 1243, arkasından bu 1212-1913 Balkan Savaşları bizim kültürel mirasımıza herhalde katılırsınız Ferhat Hocam. Çok büyük zarar verdi.
Bir de şey var, Ankara Savaşı var. Çünkü 1402'de Timur Yıldırım Bayezid'i yendikten sonra
yine
bütün Anadolu'da hareketlere, işgal hareketlerine devam etti ve Bursa'da Osmanlı arşivini yok etti. Bütün bugün Osmanlı tarihi araştırmacıları hani Osmanlı arşivi yahut Başbakanlık arşivi deniyor. O arşivi, arşivdeki eserler Ankara Meydan Muharebesi'nden sonraki eserlerdir. Daha öncekine ait arşiv eserlerimiz yok. Çünkü Timur'la beraber Timur hem buradaki maddi zenginlikleri aldı götürdü. Aynı zamanda arşivleri de yok etti.
Evet. Ferhat Hocam çok teşekkür ederim.
Estağfurullah.
Ben Gazi Üniversitesi ediyorum. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Ferhat Tamir hocamız da bu güzel sohbet için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hocam ağzınıza ayağınıza sağlık. Eksik olmayınız hocam.
Çok teşekkür ederim. Sağ ol.
Değerli dinleyicilerimiz bu hafta da geldik dünden bugüne Türkçemiz programının sonuna. Önümüzdeki hafta birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız. Doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz.